Ayrım 2 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 23 1. Bölüm Mayıs 1983 Rus albayı işareti görüp tanımış olmasına karşın yine de dikkatle ve ağır adımlarla çıktı gölgelerin arasından. İngiliz kontrolüyle bütün buluşmalar tehlikeliydi ve mümkün olursa bundan kaçınılmalıydı. Ancak bu buluşmayı kendisi istemişti. Bir mektuba yazılamayacak şeyler söylemesi ve istemesi gerekiyordu. Demir yolunun ilerisindeki bir barakanın çatısındaki madeni bir plaka, şafak öncesi rüzgarda yerinden oynayıp çarptı. Albay döndü, sesin kaynağını gördü ve bakışlarını yine karanlığa çevirdi. "Sam!" diye hafifçe seslendi. Sam McCready de bekleyip gözetliyordu. Doğu Berlin'in dış varoşlarındaki bu terk edilmiş lokomotif manevra yerinde bir saattir beklemekteydi. Rus'un gelişini görmesine karşın arkasından bir gelen olmadığından emin olana kadar bekliyordu. İnsan bu işi ne kadar yapsa da midesindeki o kas katı yumru hiç eksik olmazdı. Yalnız olduklarından emin olduktan sonra bir kibriti bir an yakıp söndürmüştü. Rus işareti görmüş ve eski bakım kulübesinin ardından çıkmıştı. Her iki adam da karanlığı seçmekte haklıydılar. Biri casustu, diğeri ise vatan haini. McCready karanlıktan çıkıp Rus'a kendisini gösterdi, sonra ilerledi. "Yevgeni, görüşmeyeli çok oldu dostum." Beş adımdan birbirlerini açıkça görebiliyorlar, bir hile olmadığını anlıyorlardı. Yüz yüze gelmelerde hep bu tehlike vardı. Rus yakalanmış, işkence görmüş ve KGB ile Doğu Alman SSD'sinin üst düzey bir İngiliz haber alma subayına pusu kurulmasını sağlamış olabilirdi. Ya da Rus'un gönderdiği mesaj ele geçirilmişti ve pusuya düşen o olacaktı. O zaman uzun sorgulama başlayacak ve sonunda ensesine bir kurşun sıkılacaktı. Rusya bu konuda asla merhamet göstermezdi. McCready ne adamı kucakladı ne de elini sıktı. Bazılarının buna ihtiyacı vardı. Ama Kızıl Ordu albayı Yevgeni Pankratin soğuk bir insandı. Uzak dururdu, kendine yeterliydi, küstahlığını haklı görürdü. İlk olarak 1980'de İngiltere Büyükelçiliği'nde keskin gözlü bir ataşe tarafından fark edilmişti. Diplomatik bir davet, kibar ve sıradan konuşmalar, sonra Rus'un birden kendi toplumu hakkında ters bir sözü. Diplomat hiçbir şey duyduğunu belli etmemişti ama durumu rapor etmişti. Olası biri, 2 ay sonra ilk yaklaşım yapılmıştı. Albay Pankratin işbirliğine atlamamış ama reddetmemişti de. Bu olumlu bir işaretti. Albay Pankratin 2 ay sonra Doğu Almanya'daki Sovyet kuvvetleri grubuna atanmıştı. O zaman işe McCready el koymuştu. Burası onun ilgi alanıydı. 1981'de kendisi yaklaşımda bulunmuş ve Pankratin işbirliğine yanaşmıştı. Ne bir güçlük çıkarmış, ne dinlenip anlayışla kabul edilmesi gereken duyguları olmuştu. Sadece para istemişti. İnsanlar baba topraklarına pek çok nedenle ihanet ederler. Güceniklik, ideoloji, terfi edememek, bir amirden nefret, sapık cinsel tercihlerinden utanma. Ruslarda bu genellikle çevrelerindeki yolsuzluktan doğan düş kırıklığı, çevrelerinde gördükleri yalanlar ve adam kayırmalardı. Ama Pankratin gerçek bir profesyoneldi, sadece para istemişti. "Bir gün bu işlerden sıyrılacağım ama sıyrıldığım zaman da zengin olmak istiyorum," diyordu. Doğu Berlin'deki sabah randevusunu fiyatını arttırmak için istemişti. Pankratin cebinden çıkardığı şişkin bir kahverengi zarfı McCready'ye uzattı. Herhangi bir duygu belirtisi göstermeden zarfta neler olduğunu sıraladı. Adlar, yerler, zamanlar, askeri hazırlıklar, emirler, atamalar, silahlar. En önemlisi de SS-20 hakkında söyleyecekleriydi. Sovyetlerin bu hareketli orta menzilli ve her biri bir İngiliz ya da Avrupa kentine çevrilmiş olan nükleer başlı roketlerinin konumları çok önemliydi. Pankratin bunların Saksonya ve Turingiye ormanlarına, sınıra yakın yerlere taşındığını ve buralardan Oslo, Dublin ve Palermo yayı içinde kalan her yerin vurulabileceğini anlattı. Batıda ise çok büyük kalabalıklar sosyalist bayraklar altında büyük mitingler düzenleyerek kendi devletlerinin de bir barış ve iyi niyet gösterisi olarak savunmalarının azaltılmasını istemekteydiler.
"Bunun bir bedeli var elbette," dedi Rus.
"Elbette."
"200 bin sterlin."
"Anlaştık." McCreedy daha önce hiç konuşmamasına rağmen hükümetinin bu parayı bir yerden bulacağına emindi.
Dahası da var, duyduğuma göre tüm generalliğe terfi edecekmişim ve Moskova'ya naklediliyormuşum.
Kutlarım, ne olarak Yevgeni? Pankratin sözünü vurgulamak için bir an bekledi.
Savunma Bakanlığı Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı.
McCreedy etkilenmişti. Moskova'nın Frunze Sokağı 19 numarada bir adamlarının olması müthiş bir şeydi.
Sonunda Rusya'dan çıktığım zaman bir apartman istiyorum, Kaliforniya'da. Tapular benim üstüme olacak. Belki Santa Barbara'da. Orasının çok güzel olduğunu duydum.
Öyledir. İngiltere'ye yerleşmek istemez miydin? Sana iyi bakardık.
Hayır, ben güneş istiyorum. Hem de Kaliforniya güneşi. Ve oradaki hesabıma 1 milyon dolar.
Bir daire ayarlanabilir. 1 milyon dolar da, eğer vereceğin malın değeri varsa.
Ben daire istemedim Sam, apartman dedim. Kirasıyla geçinmek için.
Yevgeni, senin istediğin 5 ila 8 milyon dolar arası bir şey eder. Bizimkilerin bu kadar parası olduğunu hiç sanmıyorum. Senin vereceğine karşılık bile. Rus'un asker bıyığı altından dişleri göründü.
Moskova'ya gittiğimde aklınıza hayalinize gelmeyen şeyler vereceğim size. Parayı bulacaksınız.
Önce terfi etmeni bekleyelim Yevgeni. Kaliforniya'daki apartmanı ondan sonra konuşuruz. 5 dakika sonra ayrıldılar. Rus Potsdam'daki masası başına, İngiliz ise duvardan geçip Batı Berlin'e dönecekti. Checkpoint Charlie'de üzeri aranacağı için zarf duvarı daha yavaş ama daha güvenli bir yoldan aşacaktı. Batı'da zarfı aldıktan sonra Londra'ya dönecekti McCreedy. Ekim 1983. Bruno Morenz kapıyı vurdu ve Herein denmesi üzerine içeri girdi. Masası ardındaki döner deri koltuğunda oturan amiri odada yalnızdı. Yasal her arzusunu yerine getiren evde kalmış Bayan Keppel'in getirdiği günün ilk gerçek kahvesini yudumlamaktaydı. Morenz gibi her direktör de savaşın sonunu ve ondan sonraki yıllarda hindiba kahvesi içilen yılları hatırlayacak yaştaydı. O zamanlar yalnız Amerikan işgalciler ve zaman zaman da İngilizler gerçek kahve içerlerdi. Ama artık geride kalmıştı o zamanlar. Dieter Aust'ta sabahları Kolombiya kahvesinin tadını çıkarıyordu. Morenz'e ikram etmedi. Her iki adam da 50 yaşlarındaydı. Benzerlikleri ise ancak bu kadardı. Aust kısa boylu, şişmanca ve Köln bürosunun en iyi giyimli insanıydı. Morenz daha uzun boylu, irice ve kır saçlıydı. Ama hafif bir kamburu vardı ve elbiseleri üzerinden dökülecekmiş gibiydi. Ayrıca kendisi asla direktör makamına erişemeyecek, sabah işe başlamadan önce porselen bir fincanda kendisine gerçek kahve getirecek bir Fräulein Keppel'i asla olmayacak küçük bir memurdu. Bir amirin konuşmak üzere bir astını odasına çağırması herhalde o sabah Almanya'nın pek çok yerindeki büroda tekrarlanan bir olaydı. Ancak bu iki adamın çalışma alanları onların hepsinden farklıydı. Çünkü Dieter Aust, Batı Alman Gizli Servisi BND'nin Köl istasyonunun başıydı. BND'nin merkezi Münih'in 6 mil kadar güneyinde İsar Nehri üzerindeki küçük Pullah köyünün hemen dışındaydı. Oysa başkentin 1949'dan bu yana yüzlerce mil ötedeki Bonn'da olduğu düşünülürse bu insana pek garip bir yer seçimi olarak görülürdü. Aslında bunun nedeni tarihseldi. Savaştan sonra yeni düşman SSCB'nin casusluk çabalarına karşı çıkmak için bir Batı Alman casusluk örgütü kurulmasını Amerikalılar istemişlerdi. Yeni gizli servisin başına savaş dönemi Alman casus şefi Reinhard Gehlen'i getiren de onlardı. Bu ilk örgüt yalnızca Gehlen Org adıyla anılıyordu. Amerikalılar Gehlen'in kendi işgal bölgelerinde bulunmasını istemişlerdi. Burası da Baviera ile güney illerini kapsayan bölgeydi. Köln valisi Konrad Adenauer o zamanlar pek az tanınan bir politikacıydı. Müttefikler 1949'da Federal Alman Cumhuriyeti'ni kurdukları zaman ilk şansölye olan Adenauer, başkenti Köln'den 15 mil uzaktaki kendi doğum yeri olan Bonn'da kurmuştu. Bütün federal kurumların oraya yerleşmesi istenmişse de Gehlen şimdi BND olarak adlandırılan örgütünün Pullah'ta kalmasında ısrar etmişti. Ancak BND Federal Cumhuriyet'in her eyaletinde bir istasyon kurmuştu ve bunların içinde en önemlisi Köln istasyonuydu. Köln, Kuzey Renvestfalya eyaletinin başkenti değilse de Bonn'a en yakın istasyondu ve Bonn da Cumhuriyet'in başkenti olarak hükümetin sinir merkeziydi. Morant, Aust'un söylemesi üzerine oturarak bir yanlışlık yapıp yapmadığını düşündü. Ama aklına bir şey gelmedi.
''Azizim Morant, lafı ağzımda gevelemeye niyetim yok.'' diyen Aust, temiz bir peçeteyle dudaklarını kuruladı. ''Meslektaşımız Dorn'un haftaya emekliye ayrılacağını biliyorsun. Görevini Halef'i devralacak. Ama o henüz genç olduğu için çok yükselecektir. Ancak daha olgun birinin yapması gereken bir görev var. Bunu senin almanı istiyorum.''
Morant anlamış gibi başını salladı. Oysa hiçbir şey anlamamıştı. Aust tombul parmaklarının uçlarını birleştirerek pencereden dışarı baktı. Yüzüne meslektaşlarının kabrislerine esefle bakan bir ifade yerleştirmişti. Sözcüklerini dikkatle seçti.
Bu ülkeye sık sık gelen ziyaretçiler, yabancı yetkililer falan resmi toplantılarla geçen günlerinin sonunda biraz eğlenmek ihtiyacını duyarlar. Çeşitli bakanlıklarımız bunların seçkin lokantalara, konserlere, opera ve bale gibi gösterilere gitme isteklerini memnunlukla yerine getirirler. Bilmem anlatabildim mi?
Morant bir kere daha başını sallamışsa da yine bir şey anlamamıştı.
Ne yazık ki genellikle Arap ülkelerinden ya da Afrika'dan ve zaman zaman da Avrupa'dan gelen bazıları bir kadın dostluğundan memnun olacaklarını belirtirler. Parayla satın alınacak bir kadın dostluğuyla.
Tele kızlar dedi Morant.
Evet, önemli yabancı ziyaretçilerin bu ihtiyaçlarını otel kapıcılarına, taksi sürücülerine açmaları ya da Horn sokağının kırmızı fenerli camları önünde dolaşmalarını, barlarda ve gece kulüplerinde başlarına bir şey gelmesini önlemek için hükümet kendilerine belirli bir telefon numarası vermeyi daha doğru bulmaktadır. İnan bana azizim Morant, dünyanın bütün başkentlerinde yapılan bir şeydir bu. Biz de bir istisna değiliz.
''Yani biz de telekız mı işletiyoruz?'' diye sordu Morant. Aust dehşete kapılmıştı.
''İşletmek mi? Kesinlikle hayır. Biz herhangi bir şey işletiyor değiliz. Kadınlara biz para vermeyiz. Bu müşterinin işidir. Ziyaretçi kişilerin alışkanlıkları hakkında öğrenebileceğimiz bilgileri de kullanmayız. Bal tuzağı denen şey yani. Bizim anayasamız ve diğer yasalarımız çok kesindir ve asla çiğnenmez. Biz bal tuzaklarını Ruslara ve de Fransızlara bırakırız.''
Aust masasından üç ince dosya alıp Morant'e uzattı.
''Burada üç kız var, değişik tipler. Senin olgun ve evli bir insan olduğunu bildiğimden bu görevi üstlenmeni istiyorum. Bunları yakın bir akrabalarınmış gibi göz altında tut. Her zaman gösterişli olmalarını ve düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmelerini sağla. Rahatsız oldukları ya da tatile çıktıkları zamanları bil. Kısacası istenen anda erişilebilir olmalarını izle.'' Şimdi de son bir şey daha var. Zaman zaman Herr Jakobsen adında biri telefonla seni arayabilir. Telefondaki ses değişik olabilir. Ama arayan hep Herr Jakobsen olacaktır. Jakobsen'in ziyaretçinin isteklerini bildirmesi üzerine bu üç kızdan birini seçecek, ziyaret saatini ayarlayacaksın. Jakobsen sana tekrar telefon edip ziyaret yeri ve saatini öğrenecek ve senden aldığı bilgiyi ziyaretçiye iletecektir. Ondan sonrası artık ziyaretçi ile tele kız arasında bir iştir. Aslında fazla zaman alıcı bir görev değildir. Diğer işlerinde bir aksama olacağını sanmıyorum.
Morant dosyaları alıp ayağa kalktı. Ne iş ama diye düşündü odadan çıkarken. Servise sadakatle 30 yıl hizmet et, ondan sonra da keyifli bir gece geçirmek isteyen yabancılara pezevenklik et. Kasım 1983 Sam McCready Londra'da 100 yıl evinin bodrumundaki İngiliz gizli servisi SIS'in merkezindeydi. Ekranda SSCB'nin Kızıl Meydan'dan akmakta olan gücünü seyrediyordu. Sovyetler Birliği Kızıl Meydan'da yılda iki geçit resmi yapardı. Biri 1 Mayıs'ta ve diğeri Büyük Ekim Devrimi kutlamalarında. Ekim Devrimi kutlamaları 7 Kasım'da yapılırdı ve o günde Kasım'ın 8'iydi. Kamera tankların üzerinden kayıp Lenin'in mozolesi üstündeki yüzleri gösterdi. "Yavaşlat," dedi McCready. Yanındaki teknisyen bir düğmeye bastı, ekrandaki film ağırlaştı. Başkan Reagan'ın daha sonraları kötü imparatorluk diye adlandıracağı ülke daha çok yaşlılar evini andırıyordu. Soğuk rüzgarda sarkmış ve yaşlı yüzler paltolarının kalkık yakaları içinde kaybolacaklardı neredeyse. Genel sekreter orada değildi. 1963'ten 1978'e kadar KGB başkanı olan Yuri V. Andropov, Leonid Brejnev'in ölümü üzerine 1982'de iktidara gelmişti. Ve o anda Kuntsevo'daki politbüro kliniğinde kendisi ölmek üzereydi. Geçen Ağustos'tan beri halk önüne çıkmamıştı ve bir daha da çıkmayacaktı. Birkaç ay sonra onun yerine geçecek olan Çernenko oradaydı. Yanında Gromiko, Kirilenko, Tikhona ve balta yüzlü parti teorisyeni Suslov vardı. Savunma Bakanı Ustinov Mareşal kaputuna sarılmıştı ve çenesinden beline kadar uzanan göğsündeki madalyalar ayrı bir rüzgar ceketiydi sanki. Birkaç genç de vardı. Moskova Parti Başkanı Grishin ve Leningrad Parti Başkanı Romanov. En kenarda ise en gençleri duruyordu. Gorbaçov. Kamera Mareşal Ustinov'un arkasındaki subayları ekrana getirdi. Durdur dedi McGrady. Resim dondu. Soldan üçüncüyü büyütebilir misin? Teknisyen gereken düğmelere bastı. Subaylar grubu daha yaklaştı. Bazıları ekrandan çıktı. McCready'nin istediği tam ortaya geldi. Kaputun omuzlarındaki apolette tüm general yıldızları vardı. ''Vay canına, dediğini yapmış.'' dedi McCready. ''Orada işte.'' İfadesiz bir yüzle duran teknisyene döndü. ''Jimmy, Kaliforniya'da bir apartman nasıl elde edilir biliyor muydun acaba?'' İki gün sonra Timothy Edwards, ''Azizim Sam, sana kısa bir yanıt.'' dedi. ''Olmaz, yapamayız. Başkana ve maliyeye danıştım ama yanıtları olumsuz. Bu kadar parayı bulamayız.'' diyorlar. ''Ama karşılığında vereceklerine paha biçilemez. Adam altından bile üstün, saf platin.'' ''Bu konuda tartışamam.'' Edwards McCready'den 10 yaş küçüktü, iyi bir eğitim görmüştü ve şahsi serveti vardı. 30 yaşını bitireli çok olmamasına karşın başkan yardımcısıydı. O yaştakilerin çoğu bir yabancı istasyon başına getirilirlerse sevinçten havaya uçarlardı. ''Ah bir müfettiş olsam.'' derlerdi. Edwards'ın ise en tepeye çıkması için yalnızca bir basamağı kalmıştı. ''Bak dedi, başkan Washington'a gitti. Senin adamından söz etti. Kuzenlerimiz ilk gününden beri onun verdiği bilgileri paylaşırlar ve hep memnun kalmışlardır. Şimdi de kendisini tümüyle onlar devir almak istiyorlar.''
''Ama adam çok titiz, beni tanıyor. Başkası için çalışmayabilir.''
''Haydi haydi Sam, onun profesyonel olduğunu söyleyen sensin. Parayı kim verirse ona gider. Ve sonunda biz de onun vereceklerini alacağız. Sen rahat bir geçiş olmasını sağla yeter.''
Edwards durup en cana yakın gülümsemesini takındı.
''Başkan seni görmek istiyor. Yarın sabah onda. Yeni bir görev vermek istediğini çıtlatabilirim. Bir basamak yükseliyorsun Sam. Her şeyin hayırlı bir yanı vardır zaten.'' Pankratin Moskova'ya döndü. Bu da senin onu görmenin kolay olmayacağı demek zaten. Çok uzun zamandır Doğu Almanya'da çalışıyorsun. Kuzenler işi üstlenmeye hazırlar. Sen de terfi ediyorsun. Bir masa şefi olursun belki de.
Sam McCready 24 saat sonra Al Op'un başına getirilmiş, General Yevgeni Pankratin'i de CIA'yı devir almıştı. Ağustos 1985. O yaz Köln çok sıcaktı. Fırsat bulunlar ailelerini göllere, dağlara, ormanlara, hatta Akdeniz'deki villalarına göndermişlerdi ve kendileri de daha sonra onlara katılacaklardı. Bruno Morentz'in tatil evi yoktu. O işine devam etti. Fazla bir aylık almıyordu ve alma umudu da pek yoktu. 3 yıl sonra 55'inde emekli olacağı için bir daha terfi etmesi de çok uzak bir olasılıktı. Morentz bir birahanenin terasında kravatını gevşetmiş, ceketini iskemlesinin arkasına asmış bira içmekteydi. Gelip geçenlerin kendisine baktıkları yoktu. Kışlık elbiselerini çıkarmış, yerine daha da biçimsiz olan yazlıklarını giymişti. Birasını içerken zaman zaman elini saçlarının arasından geçiriyor ve daha da karıştırıyordu. Kişisel görünümüne dikkat etmeyen bir insandı. Aksi halde saçını daha sık tarar, sabah tıraşını daha dikkatli olur, iyi bir kolonya kullanır. Ne de olsa kolonyaya adını veren kentte yaşıyordu ve üstüne iyi gelen şık bir elbise satın alırdı. Kolları eprimiş gömleğini çöpe atar, omuzlarını daha dik tutardı. O zaman daha gösterişli olurdu. Ama Morent böyle şeylere düşkün değildi. Ama onun da hayalleri vardı. Daha doğrusu zamanında onun da hayalleri olmuştu. Uzun zaman önce ve bunlar gerçekleşmemişti.
Bruno Morenz 52 yaşında ve iki yetişkin çocuk babası olarak sokaktan geçenlere asık bir yüzle bakıyordu. Almanların Türschluss panik dedikleri şeyi hissetmekte olduğunun farkında değildi. Başka bir dilde eşi olmayan bu sözcük kapanan kapılardan korkma demekti. İşini iyi yapan, ay sonunda aylığını alan ve her gece ailesinin kucağına dönen bu iri yarı ve neşeli insan görünüşü altında Bruno Morent çok mutsuz bir adamdı. Karısı Irmtraut inek gibi aptal ve patates biçimli bir kadındı. Yıllar geçtikçe kocasının düşük aylığından ve terfi etmemesinden yakınmayı bile bırakmıştı. Kocasının bir devlet dairesinde memur olduğundan başka bir şey bilmez ve öğrenmek de istemezdi. Gömleğinin kolları yenmiş, elbisesi ütüsüz ise bu biraz da Irmtraut'un artık bu işlerle de ilgilenmemesi yüzündendi. Portz'da gösterişsiz bir sokaktaki evini her nasılsa biraz temiz ve düzenli tutar, kocası eve geldikten 10 dakika sonra yemek sofrada olurdu. Eğer geç kalmışsa biraz soğuk ve donmuş olarak. Kızı Ute okulu bitirir bitirmez ailesine sırt çevirmiş, çeşitli solcu akımlara karışmıştı. Ute'nin bu tutumu yüzünden dairede epey haşlanmıştı Morent ve şimdi de Düsseldorf'ta gitar çalan hippilerle yaşıyordu. Oğlu Lutz hala evdeydi ve bütün gün televizyon karşısında otururdu. Girdiği her sınavda başarısız olan oğlan şimdi eğitime ve ona değer veren dünyaya karşıydı. Topluma karşı protestosunu punk saçları ve giyimiyle gösterir, ancak o toplumun kendisine sunabileceği işlerden hiçbirini kabule yanaşmazdı. Bruno çok denemişti, daha doğrusu çok denediğine inanıyordu. Elinden gelen her şeyi yapmıştı. Çalışmış, vergilerini ödemiş, ailesini elinden geldiğince iyi yaşatmaya çalışmış ve yaşamdan pek zevk almamıştı. 3 yıl sonra emekliye ayrılacaktı. Büroda küçük bir parti vereceklerdi, Ağust bir konuşma yapacak, şarap kadehlerini tokuşturacaklardı. Sonra da gidecekti kendisi. Ama nereye? Emekli aylığı ile öteki işinden elde ettiği ve Almanya'nın çeşitli yerlerindeki bankalarda çeşitli adlar altında açtırdığı hesaplarda tuttuğu parası olacaktı. Kimsenin tahmin etmeyeceği kadar bir parası birikmişti o hesaplarda. Bir ev alıp canının gerçekten istediği her şeyi yapmasına yetecek kadar. Neşeli görünüşü ardında Bruno Morent çok sır saklayan bir insandı. Ne Ağust'a ne de servisteki diğerlerine öteki işinden söz etmiş değildi. Zaten yaptığı yasaktı ve söylemiş olsa hemen kovulacağı kuşkusuzdu. Irmtraut'a ise ne işlerinden söz etmişti ne de gizlice biriktirdiği paralardan. Ancak kendisine göre gerçek sorun bu değildi. Gerçek sorun artık özgür olmak istemesiydi. Yeniden başlamak istiyordu ve bunu nasıl yapacağını biliyordu. Orta yaşa çoktan varmış olan Bruno Morent aşıktı. Hem de sırılsıklam aşık. Ve işin iyi yanı baş döndürücü güzel ve genç Renate de kendisini seviyordu. Bruno o yaz günü o birahanede kararını verdi. Yapacaktı, kıza söyleyecekti. Ona Irmtraut'u bırakıp erken emekliliğini isteyeceğini söyleyecekti. Sonra kızı alıp kuzeyde deniz kenarında alacağı eve götürüp yeni bir yaşama başlayacaktı. Bruno Morenz gerçek sorununu göremiyordu. Gerçek sorun onun büyük bir orta yaş bunalımına doğru hızla yol almakta olduğuydu. Ve kendisi görmediği için mesleği sır saklamak olduğu için başka kimse de göremiyordu. Renate Heimendorfer 26 yaşında 1.70 boyunda dolgun vücutlu bir kumraldı. 18 yaşındayken yaşının 3 katı zengin bir adamın metresi olmuş, bu ilişki 5 yıl sürmüştü. Adam herhalde aşırı yemek, aşırı içki ve aşırı Renate sonunda kalp krizinden ölmüş ve büyük bir düşüncesizlik örneği göstererek vasiyetnamesinde Renate'den söz etmemişti. Kız yıllar boyunca erkeğin kendisine verdiği mücevherleri ve pahalı eşyalarla döşenmiş, aşk yuvalarının eşyalarını esaslı bir paraya satmıştı. Ancak elindeki para çalışmadan yaşamaya yetmeyeceği gibi alıştığı yaşam biçimini de sürdüremeyecekti. Ve küçük bir para karşılığında sekreterlik yapmaya da hiç niyeti yoktu. Bu yüzden işe atılmaya karar verdi. Orta yaşlı ve aşırı kilolu bir erkeği uyandırmada ustaydı ve bu yüzden yapacağı bir tek iş vardı. Köln'ün saygın sayfiyelerinden olan Hahnwald'da bir daire kiraladı. Eski bir dört katlı taş ev sonradan dört daireye dönüştürülmüştü. Renate'ninki birinci kattaydı. Dairenin bir oturma odası, iki yatak odası, mutfağı, banyosu ve holü vardı. Hole girince oturma odası solda, mutfak onun yanındaydı. Sağdaki koridorda bir yatak odasıyla banyo vardı. Büyük yatak odası koridorun ucundaydı. Büyük yatak odasına girmeden hemen önce de soldaki duvarda 2 metre eninde bir gömme dolap bulunuyordu. Renate küçük yatak odasını kendisine ayırıp büyüğünü çalışma odası yaptı. Daireye taşınmadan önce büyük yatak odasının duvarlarını ses geçirmez hale sokmuştu. Böylece odadan hiç ses gelmeyeceği gibi komşuları rahatsız etmek ve korkutmak gibi bir durum da olmayacaktı. Bu oda hep kilitli dururdu. Koridordaki gömme dolapta normal kışlık giyecekler ve yağmurluklar vardı. Çalışma odasındaki dolaplarda ise geniş bir egzotik iç çamaşırları koleksiyonu, okullu bir kız, hizmetçi, gelin, hasta bakıcı, dadı, öğretmen, hostes, polis, nazi kızı, kamp muhafızı giysileriyle bilinen meşin ve plastik aletler, baldırlara kadar çıkan çizmeler, pelerinler ve maskeler bulunuyordu. Bir konsolun çekmecelerinde eli boş gelen müşterilerin kullanabilecekleri izci, öğrenci ve Romalı köle giysileri gibi şeyler vardı. Bir köşede ceza taburesi, meşin kayışlar, bir sandığın içinde de zincirler, kelepçeler, kamçılar gibi esaret ve ceza araç gereci yerleştirilmişti. Renate başarılı bir orospuydu. Müşterilerinin çoğu tekrar tekrar geliyorlardı. Bütün orospular gibi onun da oyunculuk yanı üstündü ve müşterisinin hayal ettiği kişi kimliğine başarıyla girebiliyordu. Ancak zihninin bir köşesi yaptığı işten uzaktaydı. O köşeden kendisini gözler, her şeyi görür ve nefret ederdi. İşine bir bağlılığı yoktu, zaten özel zevkleri bambaşkaydı. 3 yıldır bu işteydi ve 2 yıl sonra artık işten ayrılıp biriktirdiği paralarla uzak bir yerde lüks içinde yaşamaya kararlıydı. O öğleden sonra kapısı çalındı. Sabah geç kalkmış olan Renate'nin üstünde geceliği ile sabahlığı vardı. Küçük delikten bakınca Dışişleri Bakanlığı'ndan Bruno Morens'in dağınık kır saçlarını gördü. Hemen güzel yüzüne şehvetli bir gülümseme yerleştirerek kapıyı açtı. ''Bruno, sevgilim!'' İkinci ayrımın sonu. Sayfa 38.